Ayrım 31.
Hoppala, yahu Meriç, uzmanlık çalışmasını sen yapacaksın. Branşının konusuna ben nasıl karışabilirim ki? Her adımını kocasına sorarak atan bir kadınla yaşamayı seven bir erkek var mıdır bilmiyorum. Ama ben kendi kararlarını alıp uygulayan kadınlara hayranım. Oysa Meriç alışveriş için bile bana danışır. Bilmem ki, psikiyatrist bir karısı olmasını isteyen erkek var mıdır? Meriç'cim, bize ne öbür erkeklerden? Sen istiyorsan psikiyatrist de olursun, ne bileyim patolog da. Kim karışır senin kariyer tercihine senden başka? Bu davranışımı ilgisizlik olarak algıladığı için içten içe kırılıyordu. Ama ne kadar uğraşsam da ona bazı şeyleri anlatamayacağımı biliyordum. Meriç akılsız, duyarsız ya da tembel değildi. Hayır, o son derece azimli, çalışkan ve akıllıydı. Ama Meriç adaya hiç benzemedi. Gitti patolojiye girdi. Bana da kadrosuzluktan ötürü bu seçimi yaptığını söyledi. Hiç sormadım fakat hep kuşku duydum. Annem planladığı gibi giriş katındaki iki odaya yerleşti. Oraya mutfak ve banyo yaptırdık. Ve o sanki bir saraya taşınmış gibi sevinçle yerleşti yeni mekanına. Kısa sürede çocukluğumdan beri sıradan bir giriş olarak bildiğim bizim evin girişini cennete çevirdi. Çiçekler önce merdivenler ve antreden başlayıp pencere önlerine, oradan da sokaklara taştı. Dedem ve babaannem hayattayken alışkın olduğum ama özellikle Aras'ın gidişiyle kaybolan menekşelerin geri dönüşü hiç beklemediğim kadar iyi geldi bana. Bunu açıklamak sanırım zor olacak. Evin içine ve dışına cömertçe serpiştirilmiş bakımlı çiçeklerin yalnızca renk ve kokularıyla sevinç saçtıklarını anlatmak aslında hiçbir şey anlatamamaktır. Çünkü bu manzarayı arkadan asıl destekleyen duygu, devamlılık, yaşama bağlılık ve geleceğe dair umuttur. Bu çiçekler sorumluluk alacak kadar iyi hissetmeyi, ilgiyi, yaşama evet demeyi, direnmeyi ve ayakta kalmayı simgeler. Tek tek ilgilenilmesi gereken 20'lerce, 30'larca saksı çiçek en azından başka canlıların sorunlarına zaman ayıracak kadar kendi sorunlarını çözebileceğine inanmış olmayı gerektirir. Evin içini ve dışını kendi bakacağı çiçeklerle döşemek insanın yerleşebilecek kadar huzurlu, cesur ve kararlı olduğu anlamını da taşır. Çiçek sağlıktır. Annem ve saksılar dolusu çiçekleri yaşamımda yeni bir dönem açıldığını bütün başka işaretlerden daha iyi anlatmıştı bana. Küçük iki üst daireyi de Meriç'in halasının evlilik armağanı sayılacak yardımlarıyla yeniden düzenleyip daha keyifli bir mekana dönüştürmeyi başarmıştık. Modern ve iddiasız bir dublekse dönüşen evin, evimizin demem gerekir, küçük sayılacak balkonunu anneme özenerek çiçeklerle şımarttım. "Oo Tuna Atacan, sizi görmek ne büyük şeref böyle." "Aliye nasılsın?" diye isteksiz bir sesle zoraki sordum. "Ben daima iyiyim. Asıl seni sormalı Mavi Tuna." Sesinde tehlike çanları, zehirli oklar savurarak tam zamanlı çalıyordu. Son derece saldırgan bakıyordu. Hiç bulaşmak istemedim ama o çoktan kararını vermiş, belki de sırf bulaşmak için buraya gelmişti. "Beni karınla tanıştırmayacak mısın yoksa Tuna?" Yine simsiyahlara boyanmıştı. Siyah postallar giymiş, ince siyah çoraplı, hala güzel bacaklarını süper mini deri bir etekle sonuna dek açmıştı. İstanbul'un acımasız Mart soğuğuna kafa tutan incecik askılı siyah dekolte bluzunun altında küçük göğüsleri çıplaktı. "Tabii, sizi tanıştırayım," dedim. Elimle Meriç'in sırtını patpatlayarak, "Bu Meriç ve bu da Aliye." El sıkıştılar. Aliye'nin elini sıkarken isteyerek Meriç'in canını acıtmış olduğunu düşünerek canım sıkıldı. "Sizinle daha önce tanışmıştık küçük hanım," dedi Aliye alaycı bir sesle. "Evet, hatırlıyorum. Sahi beni ziyarete gelmeniz ne incelikti." Meriç'e baktım. O her zamanki gibi yumuşacık, sakin ve güzel görünüyordu. Yanıtı hoşuma gitmişti. "Eh, ne de olsa Gökay kanı taşıyor," diye düşünürken yakaladım kendimi. "Sen hep dört ayak üstüne mi düşersin Tuna Atacan?" diye bozulmuş bir sesle sordu bana. Demek o sessiz, iddiasız Meriç tek vuruşta Aliye gibi profesyonel bir dövüşçüyü sendeletebilmişti. Sessiz atların tekmesi pek mi olurdu sahiden? Fakat Aliye'yi iyi tanıyordum ve onun böyle küçük tokatlarla asla yere düşmeyeceğini, aksine daha da öfkeli saldıracağını biliyordum. Evcilik oyunu dışında neler yapıyorsun bakalım? Ya sizin çocuğunuz mu olmuyor yoksa başka planlar mı var ufukta? 4 yıldır teyze yapmayı becerememişsiniz adayı. terbiyesizliğin ne kadar ucuz olduğunu anlamak için sık sık yaşamak gerekmiyor herhalde. Soğukkanlı bir yanıt bulmak için düşünürken Melih soğukkanlı bir sesle konuştu. Yani her zamanki sesiyle. Balayımız dikkat çekecek kadar uzun sürmüş olmalı. Yani kusura bakmayın, yanlış mı anladım sorunuzu acaba? Yok, eğer tıbbi açıdan merak ettiyseniz bir gün bizim hastanenin fertilizasyon kliniğine uğrayın. Size bilgi vermelerini rica ederim. Kulaklarıma inanamıyordum. Benim sessiz, sakin, uyumlu, her dem yumuşak bildiğim Meriç'in pabuç kadar diri vardı ve ben bunu ilk kez fark ediyordum. Yuh bana ki ne yuh. Gözlerime inanmamam söz konusu değildi. Çünkü Meriç her zamanki gibi sakin ve iddiasız duruyordu Aliye ile aramda. Peki o zaman eğer bu hazır cevaplılığı ve sivri dili tek bir kezlik bir vahiy değilse neden bu yanını yıllar boyunca hem benim hem de adanın ailesinden gizlemişti? Belki de bu istediğini elde etmek için planlanmış bir stratejik taktiğin parçasıydı. Belki adaya rakip olmaktan çekinmiş ya da yalnızca sevgisinden ötürü saklamıştı. Bilemedim. Hala da anlamış sayılmam. Çünkü yeri geldiğinde başkalarına açılan Meriç'in ağzı bana ve adaya karşı hep kapalı kalmaya devam etmiştir. Eğer bu yalnızca bir taktikse Meriç beni ürkütecek denli kontrollü bir insandı ve bunu bir tehdit olarak görmekten kendimi alamadım. Aslında çocuk istemeyen bendim. Çocukları sevmediğimden değil ama galiba baba olmak fikri beni korkutuyordu. Bazı kadınlara bağlanmaktan korkulur, bazılarına bağlanmak içinse can atılır. Meriç yumuşak, geçişlere inandığı için hiç üstüme gelmiyor, çocuk yapma planımızın kendi uzmanlık sınavları nedeniyle ertelendiğini uygun bir dile gereken insanlara anlatıyordu. Bir yıl önce kürtaj olduğunda kendimi bir cani gibi hissetmeme engel olmak için beni teselli eden oydu. Acaba bizi sevenleri üzmenin gizli bir albenisi mi var? Hey, neler oluyor orada? Benim çocuklarıma iyi davran Aliye diyerek ada yaklaştı yanımıza. Yemek yenmiş, birazdan adanın doğum günü pastası kesilecek, sonra hala genç sayılan bizler hep birlikte adanın açılışı özellikle o güne denk düşürülen yeni fotoğraf sergisine gidecektik. Süreyya Mercan ilk kez kızının bir sergi açılışına katılamayacaktı. Pervin Gökay kocasını yalnız bırakmazdı. Şair dayı açılışlardan nefret ederdi. Annem zaten kalabalıkları sevmezdi. Üstelik o sırada bizi ziyarete İstanbul'a gelen Kemal dayımlarla meşguldü. Sanırım Bürkan bir tek o gelecekti bizlerle. Dudaklarını büzdüğünü görünce Aliye'nin okkalı bir saldırıya geçeceğini anladım ve derin bir nefes alarak bu darbeyi karşılamaya hazırlandım. Çocuklarına benim sevgilim olduğunu anlatın bari Bayan Kumral'a da. Ne? Diye haykırdı Meriç. Yok, aldığım soluk bu darbeyi karşılamama yetmemişti. Burnumdan kanlar boşanarak ringe düştüm, nakavt olduğumu anlamıştım. Aliye asıl darbeyi sona saklayabilmiş büyük boksörlerin zafer sevinciyle titriyordu. Adayla göz göze geldik. Kısacık, çok kısacık bakıştık. O zaman nedense dilimi feci ısırdım, canım çok yandı. Ah Ada, neden diye sordum ama sen de aynı kadınla diye yanıtlıyordu bakışlarımı. Kendini ilk toplayan Ada oldu. Sanki şen şakrak bir sesle konuştu. Birden aklıma bizim çocukluk yıllarımızda oynayan şu ünlü Bob Fosse filmi geldi. Şaşırma sırası Aliye'deydi. Ne olmuş yani der gibi baktı Ada'nın yüzüne. Kabera canım, hatırlarsınız. Liza Minnelli, Michael York'un oynadığı film mi diye sordu Meriç toparlanmayı deneyerek. Tas tamam o dedi Ada. O filmde bir faşist subay vardı. Çok yakın iki arkadaşı ayrı ayrı aldatarak ikisiyle de cinsel ilişkiye girer. Bu oyunun çok geç kalarak farkına varan kadın ve dostu, eşcinsel erkeğin aşağılanmışlık duygusu bize faşizmin asıl anlatımını anlatır bence. Baktım, Ada çoktan toparlanmıştı. Çünkü faşizm kendi ilişkilerimizde başlar ve daha fazla incitmek, daha fazla yaralamak, ezmek ve aşağılamaktan zevk almaktır aslında. Fena sayılmazdı. Yenilmişti Ada ama şık ve soylu bir şekilde çekiliyordu ringden. Her ikisi de istekliydi ama o faşistle yatmaya. Satılık olmayan ne var ki diye bağırdı Aliye tükürür gibi. O zamana kadar bir köşede dikkat çekmeden hararetle bir şeyler tartışıyor görünüyorduk. Ama Aliye son sözlerini özellikle bağırarak söyleyince salonda bulunan herkesin bize şaşkınlıkla bakmasına neden oldu. Nasıl da bayılır bu ilgiye? Senin hemen ve sonsuza kadar burayı terk etmeni istiyorum dedi Ada üzgün ama kararlı bir sesle fısıldayarak. Sana verilen hiçbir şansı değerlendiremedin Ali'ye. İnsan dostlarını ve aşklarını hak etmek zorundadır. Sen bizleri hak etmiyorsun. Ben Ali'ye yolu gösteririm diyerek atıldım ortaya. Böyle pat diye bitirebilir misiniz sanıyorsunuz diye son bir atak yaptı Ali'ye. Çoktan bitmişti dedi Ada içimi burkarak. Pişman olacaksın, çok pişman olacaksın Ada dedi Ali'ye ve postallarıyla yeri döve döve çekip gitti. Salonda derin bir sessizlik ve merak vardı ama kimse soru sormaya cesaret edemiyordu. Böyle bir günde tatsızlık çıkması talihsizlikti ama tatsızlıklar da hep böyle günlerde fışkırırlar. Çocuklar haydi gelin, daha pastayı kesmedik. Pervin Gökay üzüntüsünü saklamayı pek de becerememiş bir sesle seslendi. Adayla göz göze gelmemeye özen göstererek Pervin Gökay'ın yanına gittim. Gece mavisi bolero size çok yakışmış efendim. Son zamanlarda sizin için hiç ceket çizmediğimi hatırlatacak kadar meydan okuyucu bir model bu dedim. Dilim feci acıyordu. Tunacığım, öğretmenlik benim gözümde öyle kutsal bir meslek ki seni oradan çalıp tasarım dünyasına çekmek için hazırladığım bütün hileleri engelliyor. Ama sen de biliyorsun ki eğer moda tasarımı yapsan kısa sürede hem büyük servet hem de şöhret kazanman işten bile değil. Meriç, ne biçim kadınsın sen yahu? Bak, dikkat et bak. Bu senin halan kocanı çalmaktan söz ediyor açık açık kızım. Yamuk bir gülümsemeyle eniştesine bakan Meriç'in aklı hala Ada ile Aliye'nin ilişkisinde olmalıydı. Yüzü allak bullaktı. Ada tutup bir Nirvana kaseti koydu müzik setine. Müzik özellikle arkadaşlarına iyi geldi. Biz aile takımıyla ilgilenmeyi kesip kendi aralarında eğlenmeye daldılar. Aman Süreyya'cığım, bırak takılmayı bize canım. Biz çizgilerden giysilere genç tasarımcılarız ama Tuna o hakiki ve çok iyi bir terzilik geleneğinden geliyor anlasana. Ama illa öğretmenlik diyor işte, oysa senden öğrenecek çok şeyimiz var. Estağfurullah efendim, bir prenses halktan ne öğrenebilir ki dedim. Konunun aniden modaya çevrilebilmiş olmasına sevinerek ama hala feci gergin olarak. Halktan öğrenecek çok şey vardır dedi Doğan Gökay. O soğuk Mart başı akşamında aldırmadan bahçeye çıkarken. Kalkıp ben de peşinden gittim. Sanki canım fena halde bir belaya bulaşmayı çekiyordu. Siz de biliyor muydunuz diye sordum ellerimi cebime sokup daha şimdiden üşümeye başlayarak. Böyle şeyler bilinmez çocuğum, ancak sizilir. Bakımsız da olsa bize eski neşeli günleri çağrıştıran çardağın altında ellerimiz pantolon ceplerinde bir süre yan yana durduk. Canım o kadar sıkılmıştı ki sataşacak birini aramak konusunda hiçbir tercihim ve özel nedenim yoktu. Ne kadar zamandır diye öfkeyle sordum. Bilemiyorum dedi dalgın bir sesle. Uzun sürdüğünü sanmam. Adı klasik bir biseksüel değil. Ne diyorsunuz siz ona? İki cinsel mi, çift cinsel mi? Bana sorarsan Ada ısrarla kendini cezalandırma prosedürüne devam ediyor. Bu kızla yaşadığı ilişkide de bunun son çırpınışları. Hala mı? Diye inledim. Yıllardır süren bu cinayet psikolojisinden kurtulması gerekiyor. Artık ruhunu hür bırakması ve huzura kavuşması şart. Yoksa kendi hayatını yaşayamayacak o çocuk. Cinayet değildi o. Ben oradaydım ve her şeyi gördüm diye bağırdım. Senin durumun sanki farklı mı çocuğum? Ruhlarınız esir olmuş sizin. Hürriyeti bir ölüye gömmüşsünüz kuzguncuğa. Artık ikiniz de bu ölüden kurtulmalısınız. Birden kendimi bağırırken duydum. Arasın anasını söküp atamayacaksınız diyordum. Sonra yaşantımda ilk kez birine yumruk attım. Tanrım, yumruk attığım kişi Türkiye'nin yaşayan en büyük şairlerinden biriydi ve benden 30 yaş büyüktü. Ben tam yumruğumu savururken şair dayının bana uzak bir yerden gelmişim gibi yabancılaşmış bakışlarını gördüm ve o bakışları ömrüm boyunca unutamayacağımı anladım. Şair Doğan Gökay sendeledi, yere düştü. Çelimsiz, çıt kırıldım biri değildi ama bir boksör tipi de yoktu. Tam bir salon entelektüeliydi. İsterse kendini koruyabilirdi ama o kadar beklemezken saldırmıştım ki ona. Yumruk attığım sağ elimin acısından ne kadar kuvvetle vurduğumu anlamaya başladığımda utançtan donup kalmıştım. Çocukken oynadığımız bahçede benim attığım yumrukla yere yuvarlanan büyük bir şairi gözlüğünü arar ve toparlanmaya çalışırken gördüğümde beynim haşlanmış yumurta gibi ısınmıştı. Tanrım, ne yaptım ben diyerek onun kalkmasına yardım etmek istedim. Uzanan elimi reddetti. Yavaş ama kendi başına kalktı. Bir eliyle çenesini tutuyor, öbürüyle kırılıp kırılmadığını merakla incelediği gözlüğünü tutuyordu. O zaman dudağının kenarından sızan incecik kanı gördüm. Ne diyeceğimi bilemeden utanç içinde kendimden tiksinerek karşısında dikilemedim bile. Beni kan tutar artık biliyorsunuz ya. Başımı başka yana çevirerek üst üste yutkunmaya başladım. Aniden karayel şiddetiyle bahçeye esen ada önüme dikildi. Yüzüme kötü kötü baktı. Kötü mü dedim? Yanlış. Ada bana çok kötü, feci kötü baktı. Tamam, artık bitmiştim ben. Dayı ne oldu size Allah aşkına? Şair Doğan Gökay toparlanmış, cebinden çıkarttığı kağıt mendille dudağının kıyısından sızan kanı siliyordu. Bu genç adam bana iltifat ederek beni genç bulduğunu dolaylı bir yoldan anlatmaya kalktı. Ama şimdi kendisi de anladı ki ben artık genç değilim dedi alaylı bir sesle. Sen yoksa sen ona vurdun mu? Diye inanamaz şaşkın kumral gözlerini getirip yüzüme yapıştırdı ada. Saçmaladım işte. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum dedi ada. Derin bir düş kırıklığını yüzüme üfledikten sonra. Sen erkek milletinin yüz akıydın göğe ama sen bile sen de şiddeti seviyorsun ve darda kalınca vuruyorsun ha. Hem de kime? Kime vurduğunu düşünmek bile sözünü bitiremeden ağlayarak köşke koştu. Onu hiç bu kadar üzmemiştim şimdiye dek. Ben onu hiçbir zaman üzmemiştim ki bu kadar fazlası olsundu. Üstelik doğum gününde, üstelik çok korktuğu 30 yaşıyla tanıştığı sırada, üstelik Aliye'nin densizliği üstelik. Üstelik ben salağım biriyim. Hayır, biz seninle bu meseleyi halledebiliriz de sen adayla nasıl başa çıkacaksın işte onu pek kestiremiyorum dedi şair Doğan Gökay tamamen toparlanmış olarak. Sizden özür dilemem bir şey değiştirir mi bilemiyorum şair dayı dedim utanarak. Değiştirmez mi hiç çocuğum diye yine eski dost muzip hep genç bakışlarımı yüzüme tutarak özür dilerim çok mahcubum bu nedenle kendimi asla affetmeyeceğim diyerek elimi uzattım. Elimi tutup sıkıca sıktı. İnsan önce kendisinden başlamalı affetmeyi öğrenmeye. Bunlar beşeri şeyler çocuğum. El sıkıştık ve köşkün bahçesinde kol kola kısa bir yürüyüş yaptık. Aras yaşasaydı da evlilikleri uzun sürmezdi bunların dedi. Ada bağımsız, deli fişek bir kız. Aras fazla yakışıklı ve çok klasik bir delikanlı. Bu özellikler ilk başta müthiş cezbetti onları tabii. Ama düzenli ve yerleşik ilişki aslında bir disiplin işidir. Sustum. Ben de hemen herkes gibi Aras yaşasaydı, onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine masallarına çoğu kez inanmış mıydım acaba? Yoksa içten içe beklediğim bir başka son olmuş muydu? Bilemiyorum. En içtenlikli halimde bile kendimle tamamen yüzleşemiyorum. Yüzleşebilen var mı? Ama diye sürdürdü şair Doğan Gökay konuşmasını daha çok bir roman ya da film hikayesi anlatır gibi heyecanla. Ama Aras erkenden ölünce ada onun imajına saplandı kaldı. Yurt dışında ve burada yaşadığı başarısız ilişkilerine bakarak kendisini daha iyi tanımaya çalışarak kendi formülünü bulacağı yerde o hala Aras'ın ne kadar mükemmel olduğu imajına saplanıp kalmış bir kız çocuğu duygusallığıyla perperişan yaşıyor. Ve elbette bu sebeple yanlışlarını tekrarlıyor ki onun kadar zeki bir kadın için bu çok tehlikelidir çocuğum. Demek yurt dışı ve içinde başarısız da olsa erkek arkadaşları, sevgilileri olmuştu ve ada bir suç işler gibi bunları saklıyordu benden. Buradan hareketle adanın kısa bir süre bir tecrübe geçirmesi onun artık eşcinsel olduğunu göstermez. İnsan ya eşcinsel eğilimlere doğar ki şimdi modern tekniklerle bu tezi gen çalışmalarıyla da destekliyorlar ya da eşcinsel doğmaz. Sonradan seçerek şuurlu olarak cinsel tercihlerle belki oynanabilir. Yani bir vakitler feministler arasında moda olduğu üzere erkeklere reaksiyon olarak lezbiyen yaşamak gibi. Ama o kadar. Tabiat sonunda galip gelir ve herkes kendi doğal cinsel çekim cinsiyetine yönelir. Karanlık çökmüş, hava iyice soğumuştu. Üşüyordum ve kendimi çok yorgun hissediyordum. Sanki yumruk yiyen bendim. Onlarca, yirmilerce yumruk. Adının tipik bir heteroseksüel olduğunu düşünüyordum. Ne diyorsunuz ona siz şimdi? Karşıt cinsel mi? Her neyse. Kaldı ki ada lezbiyen olsaydı bunu asla saklamayacaktı. Sevinmiştim. Hayali de olsa rakiplerimle savaşırken erkekleri tercih ederdim. Ne kayıp bakayım ben ama. Üşüdün sen çocuğum, içeri girelim istersen. Sizden nasıl özür dilesem ki o konu kapandı ama asıl kapanması gereken konu Aras'tır. Bir yumruk daha yer mi diye çenesini uzatarak muzip bir bakışla baktı bana. Siz ikiniz Aras'ın neredeyse tabiat üstü yaptığınız anısını rahat bırakmalısınız. Aras olmadan da mutlu olmayı öğrenmeniz şart çocuğum. Amca, Tuna, ne yapıyorsunuz bu soğukta dışarıda siz? Hasta olacaksınız vallahi. Hep olduğu gibi sahne bitip perde kapanırken Meriç göründü. Peki doktor hanım, peki geliyoruz. Baktım, bahçe ışıkları yanmıştı. Meriç yine her şeyden habersiz, masum varlığıyla belirmişti köşkün merdivenlerinde. Üzerinde iddiasızlığının bir sembolüne dönüşen sıradan bir kot pantolonla sıradan bir kazak vardı. Uzun sarı saçlarını at kuyruğu yapmıştı. O da ayrı bir vakka tabii, diye fısıldadı şair dayı. Sonra gevrek bir kahkaha attı. Hepimiz gençken birilerini mükemmel sanmadık mı yahu? Aliye'ye dikkat edin, o çocuk rahatsız, tehlikeli olabilir. Siz ikiniz neye gülüyorsunuz orada amca? Bana da anlatsanıza. Aa, sizin dudağınız kanıyor, hemen pansuman yapayım. Aşk olsun Tuna, amcamın dudağı kanıyor, sen oralı bile değilsin. Aslında Tuna'yı kan tutar. Telaşlanma çocuğum, önemsiz bir sıyrık. Ama Tuna'ya hiç gücenme. Doğrusu o elinden geleni yaptı. Hem öyle bir yaptı ki kendimi genç bir adam gibi hissettirdi bana. Utanarak başımı eğdim, köşke girdik. Tanıklar konuşuyor. Toplu ağaç kesimleri sırasında yerinde alıkonulan ve kesilmesi yasaklanan ağaca tanık ağaç denir. Büyük Larus sözlüğü. Ada Mercan, fotoğrafçı. Bekar, Türk sinemasının ünlü çifti Süreyya Mercan ve Pervin Gökay'ın kızı, şair Doğan Gökay'ın yeğeni. Hiç katılmıyorum, not al. Hakkımda söylenenlere katılmıyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Tuna beni gözünde büyütüyor. Yalnız o mu? Çocukluğumdan beri çevremdeki insanların büyük bir bölümü bunu bana hep yapıyorlar. Belki de sorun bendedir. Ben belki de insanlara mükemmel bir imge vermek yanlışıyla doğmuşumdur. İnsanlar beni çok güçlü, çok akıllı, zeki ve başarılı bulur daima. Böyle damgalanmış birinin yanlış yapmak veya zayıf olmak hakkında elinden aldıklarını asla düşünmezler ama. En sevdiklerim bile bir hata yaptığımda şaşırır, zayıflıklarımla tanışınca bunalır, telaşa kapılırlar. Tüm bildiklerim arasında benimle başa çıkabilen yalnızca iki kişi olmuştur. Albenili ve hoş bir kız olduğum söylenir durur hep. Hala neremin albenili olduğunu da anlamış değilim. Ne annemin baş döndürücü zarafeti, ne Meriç'in kalemle çizilmiş güzelliği, ne Bürkan'ın seksi kadınlığı. Bende hiçbiri yok. Erkeklerin beni çekici bulmalarının nedeni bir bilinmezliktir benim için. Şimdi tutup da dış görünüşümü beğenmediğimi söylesem kimse inanmaz bana. Söylemiyorum. Şair Doğan Gökay, olağanüstülük, a miracle. Bir bilge, bir zarafet örneği, imkansız ensest aşkım, gururum benim. Tuna, Mabel, bir gündüz düşçüsü küçüğüm, the rebellious romantic. O ikisi, yalnızca o ikisi, tüm bildiklerim arasında yalnızca ikisi. Bir de Aras vardı, Aras, sevgilim. O bir fenomendi, a multi-talented beauty. Aras'la benzediğimiz yalnızca iki konu vardı. Aşırı gururumuz ve alkışlanma ihtiyacımız. Ben bunları açık açık yaşamaktan zevk alırken Aras ortaya dökülmeden sessiz ve derinden yaşanmasına önem verirdi. Örneğin Aras küçük erkek kardeşinin ve sevgilisinin kahramanı olmayı çok önemserdi. Ama bunun yüzüne vurulmasından utanır, hatta canı sıkılırdı. Oysa bunu korumak ve sağlamak için canını bile verirdi. Verdi de. Şimdi şu korkunç ve iğrenç 30 rakamıyla tanıştığım yaşımda aslında benim bile Aras'a haksızlık etmiş olduğumu anlıyorum. Şimdiki deneyimlerimle ben Aras'ı değerlendirebilirken Aras'ın artık böyle bir şansı yok. Çünkü o 17 yaşında kaldı ama aslında kim kime haksızlık ediyor. Son yıllarda sık sık gördüğüm bir düş var ve sanki benim hikayemi tam olarak özetliyor. Bu düşü daha çok sabaha karşı görüyorum. Uyandığımda sabah ezanı okunuyor ve bir daha uyuyamıyorum. Düşümde Aras'ı camdan yapılmış bir kutu içinde görüyorum. Sırt üstü yatmış uyuyor. Öyle yakışıklı ve genç ki. Ah, onu tanımlayamam. Bunu ancak Aras'ı tanımış, o güzellikte yanan dik kafalı erkeksi ateşi görmüş olanlar anlayabilirler. Annemin onu esmer bir James Dean olarak tanımlaması tam bir klişe. Ürkütmemeye çalışarak içinde yattığı camdan kutunun çevresinde dolanıyorum. güzel burnunu, etli dudaklarını, uzun bacaklarını ve uzun parmaklı ellerini süzüyorum. O çok beğendiğim seksi kalçalarını göremiyorum ama biliyorum. Ne kadar albenili olduğunu düşünerek heyecanlanıyorum. Bir kadının erkeksi güzellikten yayılan o inanılmaz çekimli sarsılışının 10 katı heyecanlanıyorum. Hayır, 20, yok 100 katı.